Ayrım 34, Uygarlık Tarihi, sayfa 324. Fransa 1830 Devrimi. 1814'te tahta çıkan 18. Louis ile birlikte Fransa'da anayasada yürürlüğe girmiş ve meşruti monarşi rejimi kurulmuştu. Ancak kral parlamentoya tamamen hakim durumdadır. Seçmen olabilmek ve seçilmek için yurttaşların yüksek düzeyde vergi ödemiş olması şartı nedeniyle parlamentonun millet meclisi kısmına ancak varlıklılar girebiliyordu. Senato ise tamamen kralın atadığı kişilerden oluşmaktaydı. Kısa sürede ülkenin yönetimi asillerin ve kral taraftarlarının eline geçmişti. Kişi hak ve özgürlükleri zaman içinde ortadan kaldırılırken, özgür olması gereken basına da sansür getirildi. 18. Louis'nin ölümü sonrası, tahta çıkan 10. Charles, mutlaki yönetimden yanaydı. Özgürlükleri de her gün daha da sınırlamaya yöneldi. Liberaller ise her gün daha da güçlendiler. Fransa'nın Cezayir'i işgalini fırsat gören 10. Charles, 25 Temmuz 1830'da yayınladığı emirlerde basına yeni sınırlamalar getirirken, seçmen sayısını 100 binden 25 bine indirmekteydi. Kral tarafından meclis dağıtılmakta ve yeni seçimlere gidilmekteydi. Kral, parlamentoda bulunan sınırlı liberal muhalefeti de tamamen ortadan kaldırmaya yönelmişti. 27 Temmuz 1830'da Paris sokaklarında ayaklanma başladı. Liberallerin, Cumhuriyet yanlılarınca başlatılan bu harekete, öğrenciler, işçiler ve nihayet halk katılınca, 3 gün süren çarpışmalar sonucunda liberal milletvekillerinin kurduğu yürütme konseyi tarafından 10. Charles'ın tahttan indirildiği ve yerine 1. Louis Philippe'in kral olduğu ilan edildi. Anayasa demokratik ilkelere göre değiştirilirken kralın Fransa kralı yerine Fransızların kralı olduğu belirtilmekteydi. Böylece liberaller Fransa'da yönetime hakim oldular. 1830 devrim hareketlerinin sonuçları. Fransa'da ortaya çıkan ilk kıvılcım bütün Avrupa'yı sardı. Olaylar ilk olarak Belçika'ya sıçradı. Viyana Kongresi'nin din, dil, milliyet ve bunun gibi unsurları dikkate almaksızın birleştirdiği Belçika ve Hollanda'nın yeni kralı Hollandalı 1. Wilhelm olmuştu. 1. Wilhelm'in uygulamaları ve iki halk arasındaki farklar nedeniyle özellikle Belçikalılar huzursuzdular. Fransa'daki devrimden bir ay sonra 25 Ağustos 1830'da Belçika'da hem liberal hem de ulusçu bir hareket patlak verdi. Gelişen olaylar sonucu 4 Ekim 1830'da bağımsızlığını ilan eden Belçika, Hollanda'dan ayrılarak tarafsız ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası alandaki yerini aldı. Polonya'da Ruslara karşı başlatılan Kasım 1830 bağımsızlık hareketi başarıya ulaşamadı. İtalya coğrafyasında 1831 Modena, Bolonya ve Papalık devletlerinde ortaya çıkan liberal nitelikteki ayaklanmalar sonucu buraları yöneten hükümdarlar kaçmak zorunda kaldıysa da Mart 1831'de Avusturya bu ayaklanmaları sertçe bastırdı. Kaçan hükümdarları tekrar tahtlarına çıkardı. 1830 devrimlerinin etkisi bazı Alman prensliklerinde de hissedildi. Saksonya, Baden, Hesse-Kassel, Brunswick ve bunun gibi devletlerde hükümdarlar nispeten liberal anayasaları kabul ettiler. Prusya'da ve diğer Alman prensliklerinde liberal hareketler bastırılmışsa da Alman devletleri için 1834'te Gümrük Birliği'nin ilanıyla ileride Alman Birliği'nin kurulması noktasında önemli adımlar atılmıştır. Portekiz'de 1834'te Dom Pedro'nun tahta çıkışıyla liberal hareket başarıya ulaşırken, İspanya'da 1834'te liberal bir anayasa ve meşruti bir yönetim yürürlüğe girdi. İngiltere'de 1830 devrimlerinin etkisi reformist bir şekilde görüldü. 1832'de yeni bir seçim kanunu kabul edilerek seçmen sayısı artırıldı. Böylece 1830 devrimleri İngiltere'de daha iyi bir demokrasi yolunda bir adım daha atılmasını sağladı. Sıra sizde 4. 1830 devrimlerinin sonuçları neler olmuştur? 1848 devrimleri. Amaç 5. 1848 devrimlerini doğuran şartlar ve sonuçları nelerdir? Avrupa'da 1815 ila 1830 yılları arasında görülen siyasi, sosyal, ekonomik ve bunun gibi gelişmeler 1830 devrimleriyle daha güçlendi. Bunun sonucu bütün Avrupa'yı etkileyecek 1848 devrimleri ortaya çıkmıştır. 1848 devrimleri liberalizmin yanında ulusçuluk ve sosyalist akımları da doğurdu. Avrupa'da ortaya çıkan devrimler ve devrim hareketleri sonucu burjuvazi pek çok hakka sahip olurken halkı oluşturan diğer sınıflar açısından pek önemli gelişmeler sağlanamamıştı. Seçme ve seçilme konusunda sınırlamalar devam etmekteydi. Özellikle sanayi devrimi sonrası güçlü bir şekilde ortaya çıkan işçi sınıfının haklarını savunmak için Avrupa'da sosyalist partiler kurulmaya başladı. 1830'dan sonra gelişen sosyalist düşüncelerin etkisi altında burjuvazi de liberal reformlar istemeye başladı. Öte yandan İtalya ve Almanya kaynaklı ulusçuluk anlayışı temelinde liberal istekler 1848 devrimlerini doğurdu. İlk hareket Viyana Kongresi'nin oluşturduğu 22 kantonlu İsviçre'den geldi. Kantonların çoğunda halk 1830'lardan itibaren mevcut mahalli oligarşilerin yönetiminden kurtulmak, merkezi ve demokratik bir idare kurmak için çaba harcıyordu. Bu kantonların anayasalarında yapılan değişikliklerle haklar konusunda genişleme sağlanmışsa da kantonlar arasındaki mezhep farklılığı liberal eğilimlerin daha da gelişmesine izin vermemişti. Liberal kantonlar karşılarında bulunan Katolik 7 kantondan oluşan birliğe karşı zafer kazandılar. 1848'de hazırlanan anayasa tamamen liberal ve özgürlükçüydü. Amerikan Anayasası örnek alınmıştı. Günümüz İsviçre'sinde de halen bu anayasa geçerlidir. İsviçre'deki bu hareket tüm Avrupa liberaller ve sosyalistler tarafından dikkatle izlenmişti. İsviçre'deki bu hareket 1848 devrimlerinin ilk işareti gibi gözükürse de Avrupa'yı sarsan 1848 devrimleri yine ilkin Fransa'da başladı. İhtilalin patlak vermesinde liberallerin ve sosyalistlerin yanı sıra Kral Louis Philippe'in izlediği politikalarda etkili olmuştur. Kral, aristokrasinin yerini burjuvazinin aldığını fark ederek iktidarını burjuvaziye dayandırmıştı. Az ücret, fazla çalışma saatleri, sağlıksız ortamda çalışma, kadın ve çocukların çalıştırılması gibi sorunları bulunan işçi sınıfının yeni bir devrim yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini Cumhuriyet taraftarları da desteklemekteydiler. Ilımlılar ve liberaller de durumdan hoşnut değildiler. Kral, kendisine yönelik muhalefet arttıkça tutumunu sertleştirerek giderek liberal görüşlerinden vazgeçmeye başladı. Bu çerçevede kişi ve basın özgürlüklerini kısıtlayarak yazarları ağır cezalara çarptırdı. İşçi sınıfının sorunlarını dikkate almak yerine giderek şahsi iktidarını kuvvetlendirme yoluna gitmişti. Bu durum 22 Şubat 1848 devriminin doğuşuna neden oldu. 24 Şubat 1848'de kral istifa etmek zorunda kaldı. 21 yaşını dolduran bütün Fransızlara oy hakkı tanındı. 250 bin civarındaki seçmen sayısı 9 milyonu aşacak şekilde genişletildi. Ölüm cezası kaldırıldı. Esir ticareti yasak edildi. Bunlar gittikçe kuvvetlenen sosyalistleri tatmin etmedi. Yeniden karışıklıklar çıktı. Yeni kurulan meclis 2. Cumhuriyeti ilan etti. Aralık 1848'de yapılan seçimi kazanan Louis Napoleon Cumhurbaşkanı seçildi. Oligarşi, siyasal gücün küçük bir gruba ait olduğu yönetim biçimi. 1848 devrimi ve Avrupa devletleri.
Fransa'da gerçekleşen son devrim etkisini diğer Avrupa ülkelerinde de gösterdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda Metternich ve sistemine karşı halk ayaklandı. Yeni bir meclis kuruldu. Feodal nitelikteki vergiler kaldırıldı. Eşitlik ilan edildi. Metternich istifa etti. Macarlar ayrı bir hükümet kurdular. Fakat Rusya ile birleşen Avusturya kanlı bir şekilde Macar ihtilalini bastırarak yeniden Macaristan'ı Avusturya'ya bağladı. 1848 devrimi İtalya'da da liberal bir hareket olarak başlamış ve ulusal birlik hareketine dönüşmüştür. Piemonte Kralı Charles Albert önderliğinde Ocak 1848'de başlatılan hareket Sicilya Krallığı'na sıçradı. Sicilya'da bir anayasa kabul edilerek iki meclisli bir parlamento kuruldu. Lombardiya'nın merkezi Milano şehri Avusturya'ya karşı ayaklandı. Piemonte Kralı Charles Albert, Mart 1848'de İtalya Kralı ilan edildi. Ancak Avusturya'nın İtalya ordusunu iki kez yenilgiye uğratmasıyla hareket başarıya ulaşamadı. Almanya'da ise Alman Birliği'ni kurmak için başlatılan hareket, Berlin'de halk isyanına neden oldu. Alman Birliği'ni sağlamak amacıyla kurulan meclis, yeni bir anayasa için çalışmalara başladı. 28 Mart 1849'da kabul edilen anayasa ile Alman Birliği konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Fakat Avusturya'nın baskısı ile birliğin gerçekleşmesi bir süre daha gecikecektir. Alman şehir devletlerinde daha demokratik yönetimler kuruldu. İngiltere'de ise işçiler daha geniş haklar için harekete geçtilerse de başarıya ulaşamadılar. 1848 devrimlerinin sonuçları. Fransa'da önce Cumhuriyet ve bir süre sonra da İmparatorluk rejimi kuruldu. İtalya, Prusya, Hollanda ve Belçika'da krallar uyruklarına bir takım haklar ve imtiyazlar vermek zorunda kalmışlardır. Almanya ve İtalya siyasal birliklerini oluşturma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Liberal yönetim anlayışı yanında ulusçu ve sosyalist akımlar Avrupa'da ağırlık kazanırken mutlaki rejimler ya meşruti monarşiye dönüşmüş ya da büyük oranda yıpranmışlardı. Özet. Amaç 1. Sanayi devrimini doğuran etmenler ve yeni bir dünyanın oluşumundaki rolü nedir? Tarihsel, sosyal ve ekonomik gelişmeler gibi faktörlerin ilk kez İngiltere'de uyumlu birlikteliği sonucu 17. yüzyılda sanayi devriminin doğması mümkün olmuştur. 18. yüzyılın ortalarından itibaren buharın bir enerji kaynağı olarak kullanıma girişi, yeni buluşların birbirini zincirleme bir reaksiyon şeklinde izlemesi, teknolojik alanda büyük bir dönüşümü gerçekleştirdi. Makineleşme ve fabrikalaşma, sanayileşme öncesi üretim faaliyetleriyle karşılaştırıldığında olağanüstü büyük miktarlarda mamul mal üretimini sağladı. İnsanların ulaşım, haberleşme, artan üretime paralel olarak tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzları olağanüstü değişmiştir. Artık Avrupa'nın herhangi bir yerinde gerçekleşen ekonomik, siyasal, teknolojik herhangi bir olay kısa sürede kıtaya yayılmakta ve diğer uluslar arasında etki yapmaktaydı. Üretimdeki olağanüstü sonuçlar, ekonomik organizasyonlarda yeni metotlar kullanımına ve uluslararası pazarlar için üretim gibi etkenler ise uluslararası siyasal ilişkilerde yapısal bir dönüşüme yol açtı. Burjuvazi ve işçi sınıfları sanayileşme sürecini takip eden ülkelerde siyasal ve toplumsal yapıda belirleyici ve güçlü birer sınıf olarak ortaya çıktılar. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Avrupa, 18. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdüren orta çağ kurumları ve toplumsal yapılanmasından tamamen kopmuş, farklılaşmıştır. Amaç 2. Amerikan devrimini hazırlayan şartlar ve sonuçları nelerdir? Amerika kıtasının keşfi sonrası Avrupalı sömürgeci ülkeler, Amerika kıtasında gerek güney ve gerekse kuzeyde koloniler oluşturdular. Bunların arasında İngiltere'den gelen göçmen dalgalarıyla Kuzey Amerika kıtasında kurulan 13 koloni önemlidir. İngiltere kökenli göçmenlerin oluşturduğu 13 koloni halkı, İspanya, Fransa gibi diğer devletlerin kurduğu sömürge koloniler halkından iki noktada önemli farklılıklar göstermekteydi. İlk farklılık, diğer sömürgeci devletlerin kurdukları kolonilerin halkları çoğunlukla kıtanın yerlilerinden oluşmaktaydı. İngiliz kolonilerindeki göçmenler ise yeni bir yaşam biçimi kurmaya çalışırlarken kıtanın güneyindekiler gibi yerlilerle karışmamışlardır. Dini inançlarının da etkisiyle eşitlik ve doğuştan özgür oldukları gibi liberal düşüncelere sahiptiler. Bu yüzden yeni dünyada da buna uygun bir yönetim tarzını oluşturmuşlardı. Sahip oldukları bu anlayış onlarda kuruluşlarından itibaren özerk devlet olma düşüncesini beslemiştir. Kuruluşlarından itibaren 13 kolonide yaşayan göçmen halk ile İngiltere arasında vergiler konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar olmuştu. Nitekim bir vergi sorunundan doğan anlaşmazlık nedeniyle gerilim süreç içinde artarak çatışmaya dönüşmüştür. Yaşanılan mücadele süreci 1783'te İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını kabul etmesiyle sonuçlandı. Bu olay dünyada mutlakiyetçi bir yönetime ve yönetim anlayışına karşı kazanılan ilk başarıydı. Amerikan devriminin tüm dünyadaki etkisi de genel olarak mutlaki yönetimler yerine daha demokratik yönetimlerin kurulabileceğinin bir örneğini oluşturmasıydı. Daha özel nitelikte olmakla birlikte diğer önemli sonucu da Fransa devrimine etkilemesidir. Amerikan devrimine pek çok Fransız yurttaşı gönüllü olarak katıldıktan başka Amerikalılara yardım için Fransa 6000 kişilik bir birlik göndermişti. Bu mücadelenin çeşitli safhalarında yer alan Fransızlar, aydınlanma düşünürlerinin ileri sürdükleri düşüncelerinin Amerikan bağımsız bildirisi ve hareketiyle gerçekleşebildiğini gördüler. Bir halkın özgürlükleri ve haklarını korumak için kendi kralına karşı gelerek despotizme karşı yapılan mücadeleyi kazandıklarını görmüşlerdi. Bu insanlar içlerinde devrimci fikirlerle dolu olarak ülkelerine döndükten sonra Fransız devrimi içinde de yer aldılar. Amaç 3. Fransız devrimini doğuran nedenler, devrimin aşamaları ve uygarlık tarihi açısından önemi nedir? 1789 devrimine kadar geleneksel olarak Fransa, kralın egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı ve hiçbir güce karşı sorumlu olmaksızın halkını yönetme hakkı olduğu kabulüne dayalı mutlak monarşi anlayışıyla yönetilmekteydi. Ancak özellikle Fransız düşünürlerince aydınlanma felsefesinin bir ürünü olarak aklın ışığında insanlar için en iyi yönetim biçimini bulma çabaları mutlak monarşi anlayışını tartışılır hale getirmişti. Öte yandan Fransa'nın sınıfsal eşitsizliğe dayalı feodal toplumsal yapısı ve 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa'nın içine düştüğü mali bunalım, yükselen bir sınıf olarak burjuvazinin siyasal sistemde temsil talepleri ve ekonomik yaşamdaki orta çağ yapılanmalarının dayattığı sınırlamalardan kurtulmak istemeleri Fransa'da bir devrim için gerekli altyapıyı hazırlamıştı. Amaç Fransa'da kralın yetkilerini sınırlamak ve Fransız halkının özgürlüklerini ve haklarını yazılı bir belgeye geçirmekti. Kralın isyan kabul ettiği bu hareketi bastırmak için askeri kuvvet toplaması Paris'te gergin bir ortam doğurmuştu. Meclisin dağıtılacağı söylentileri üzerine 13 Temmuz 1789'da Paris şehrinin yönetimi devrim yanlılarının eline geçti. Paris halkı adeta despotik yönetimi sembolize eden Bastille hapishanesine 14 Temmuz 1789'da saldırdı. Paris dışındaki pek çok kentte halk asillerin şatolarına hücum etmiş ve şehirlerin yönetimini ellerine geçirerek komün isimli yeni yönetimler ve yerel kuvvetler kurdular. Kurucu meclis son olayların etkisiyle 4 Ağustos 1789'da asiller ve ruhbana ait feodal hak ve imtiyazları kaldırdı. Böylece eşitsizlik üzerine kurulu feodal sistem ve mutlakiyetçi yönetim anlayışı Fransa'da ortadan kaldırılıyordu. Artık eşitliğe dayanan yeni bir toplumsal yapının temelleri oluşturulabilecekti. Anayasa hazırlama çalışmalarına devam eden kurucu meclis, Amerikan bağımsızlık bildirisinden de esinlenerek 26 Ağustos 1789 tarihli yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini belirten İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi adını taşıyan bir metni hazırlanmakta olan Fransız Anayasası'nın girişine koyulması kararını aldı. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin yayınlanması, uygarlık tarihi açısından bakıldığında özel bir önem arz etmektedir. İçeriği bakımından Fransız devrimcileri de Amerikan devlet kurucularına yaptığı gibi insanların doğuştan gelen, başkasına devredilemez kutsal hakları olduğunu ve egemenliğin kaynağının ulus olduğunu ilan etmişlerdi. Ancak İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin etkisi ve önemi diğer benzer belgelerden çok daha büyük olmuş ve getirdiği ilkeler tüm dünyada evrensel değerler olarak kabul edilmiştir. Tüm insanlığı içerecek şekilde özgürlükçü bir anlayışla yazılmıştır. Bütün çağlar için geçerli olabilecek temel ilkeler açıklamaktaydı. Bildirinin tüm dünyada evrensel nitelikteki bu ilkeler ışığında demokratik rejimlerin kurulması noktasında etkileri günümüze kadar devam etmektedir. 1789 Fransız devriminin doğurduğu evrensel sonuçlar nedeniyle yeni çağı kapatıp yakın çağı başlattığı kabul edilmektedir. Amaç 4. 1830 devrimlerini hazırlayan şartlar, 1830 devrimleri ve hareketleri Avrupa ilkelerini nasıl etkilemiştir? Fransa'da ortaya çıkan ilk kıvılcım bütün Avrupa'yı sardı. İlkin olayların sıçradığı Belçika bağımsız bir devlet haline geldi. İspanya ve Portekiz'de 1834'te liberal hareketler başarıya ulaşırken, 1831'de Polonya'da ve İtalya coğrafyasındaki şehir devletlerinde doğan liberal nitelikteki ayaklanmalar, Rusya ve Avusturya tarafından sert bir şekilde bastırıldılar. Alman prensliklerinde ortaya çıkan liberal hareketler bastırılmıştı. Ancak 1830 devrimleri açık bir şekilde Fransız 1789 devrimi öncesinde Avrupalı toplumların geniş bir kesiminin zihniyetinde hemen hiç yer tutmayan siyasal yönetim, birey hak ve özgürlükleri, ulusçuluk, laiklik, hukuk devleti gibi kavramların ve özgürlük anlayışının bu ulusların zihinlerinde önemli bir yer edindiğini göstermekteydi. Amaç 5. 1848 devrimlerini doğuran şartlar ve sonuçları nelerdir? 1848 devrimi de yine Fransa'da başladı. Devrimin patlak vermesinde liberaller ve sosyalistler kadar Kral Louis Philippe'in izlediği politikalarda etkili olmuştur. Kral iktidarını burjuvaziye dayandırmıştı. Az ücret, fazla çalışma saatleri ve benzeri sorunları bulunan işçi sınıfının yeni bir devrim yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini Cumhuriyet taraftarları da paylaşmaktaydılar. Ilımlılar ve liberaller de durumdan hoşnut değildiler. Kralın kendisine yönelik muhalefet arttıkça tutumu sertleştirmesi 22 Şubat 1848 devriminin doğuşuna neden oldu. 24 Şubat 1848'de kral istifa etmek zorunda kaldı. Gerek demokratik ve gerekse insan hakları bakımından ikinci cumhuriyeti ilan etti. Aralık 1848'de yapılan seçimi kazanan Louis Napolyon cumhurbaşkanı seçildi. Fransa'da gerçekleşen son devrim etkisini diğer Avrupa ülkelerinde de gösterdi. İtalya, Prusya, Hollanda ve Belçika'da krallar uyruklarına bir takım haklar ve imtiyazlar vermek zorunda kalmışlardır. Macar bağımsızlık hareketi başarıya ulaşamadı. Almanya ve İtalya siyasal birliklerini oluşturma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Liberal yönetim anlayışı Avrupa'da daha da güçlendi. Mutlaki rejimler ya meşruti monarşiye dönüşmüş ya da büyük oranda yıpranmışlardır. Kendimizi sınayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'de sanayi devrimini hazırlayan nedenlerden değildir? A. İngiltere'nin kömür ve demir gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin oluşu. B. Büyük çaplı yatırımlara yönelebilecek sermaye birikiminin sağlanması. C. İngiliz parlamentosunun serbest ticaret ve girişimciliği desteklemesi. D. İngiltere'de makineleşme için ilk buluşları gerçekleştiren eğitimli mühendislerin sayıca artmış olması. E. Sanayide buhar gücünün kullanıma yönelik teknik gelişmeler olması. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise sanayi devriminin İngiltere'de doğuş nedenleri konusunu tekrar okuyunuz. 2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir? A. Aile içi üretim birimlerinin artışı. B. Sanayi mallarında büyük çaplı üretim artışları. C. Kentlerde nüfusun yoğunlaşması. D. Yeni pazarlar elde etme yönünde uluslararası rekabetin artışı. E. Ekonomik faaliyetlerin uluslararası pazarlara yönelmesi ve giderek ihtisaslaşması. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise sanayi devriminin sonuçları konusunu tekrar okuyunuz. 3. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan devrim süreci içerisinde fiilen bir rol oynamamıştır? George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Jean-Jacques Rousseau, John Adams. Yanıt Jean-Jacques Rousseau. Yanıtınız yanlış ise bağımsızlık savaşı konusunu tekrar okuyunuz. 4. Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız devrimine yol açan faktörlerden biri değildir? A. Napolyon'un Fransa içerisinde giderek nüfuz kazanması. B. Burjuvazinin güçlenmesi. C. Amerikan bağımsızlık hareketine Fransa'nın desteği. D. Fransa'nın sınıfsal ayrıcalıklara dayalı bir toplumsal yapıya dayanması. E. Fransa kralı olan 16. Louis ile karısı Marie Antoinette'in kişisel harcamaları. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise Fransız devriminin düşünsel ve sosyoekonomik nedenleri konusunu tekrar okuyunuz. 5. 1789 Fransız devrimini kronolojik olarak başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Kral tarafından Etajenero'nun toplanması. B. Burjuvazinin güçlenmesi. C. 16. Louis'nin Paris'ten kaçma girişimi. D. 18. Louis'nin tahta çıkışı. E. Maliye Bakanı Jacques Turgot'un uyguladığı mali tedbirler. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise devrimin başlangıcı ve gelişimi konusunu tekrar okuyunuz. 6. Aşağıdakilerden hangisi düşünceleriyle Fransız devrimine ilham veren düşünürlerden biri değildir? A. Voltaire, B. Montesquieu, C. Jean-Jacques Rousseau, D. Charles Dickens, E. Diderot. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise düşünsel nedenler konusunu tekrar okuyunuz. 7. Aşağıdakilerden hangisi Fransız insan ve yurttaş hakları bildirisinde yer almaz? A. Egemenlik ulusundur. B. Kanunsuz suç olmaz. C. Çocuk hakları bakımından çocukları ebeveynleri temsil eder. D. İnsanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğarlar. E. Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme gücüdür. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise insan ve yurttaş hakları bildirisi 26 Ağustos 1789 konusunu tekrar okuyunuz. 8. Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız devriminin yaydığı ve Avrupalı devletlerce tehlikeli olarak kabul edilen düşüncelerden biri değildir? A. Ulus egemenliği, B. Sosyal devlet anlayışı, C. Laiklik, D. İnsan hakları, E. Ulusçuluk. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise Fransız devriminin Avrupa'daki etkileri konusunu tekrar okuyunuz. 9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da gerçekleşen 1830 ve 1848 devrimlerinin sonuçlarından biri değildir? A. Liberal akımların güçlenmesi, B. Sosyalist akımların güçlenmesi, C. Mutlak monarşi yanlılarının güçlenmesi, D. Ulusçuluk akımının güçlenmesi, E. Anayasal taleplerin güçlenmesi. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise 1830 devrim hareketlerinin sonuçları ve 1848 devrimlerinin sonuçları konularını tekrar okuyunuz. 10. Günümüz dünyasının kabul ettiği değerler açısından aşağıdakilerden hangisinin 19. yüzyıl öncesi Avrupa'sında var olduğu söylenebilir? A. Siyasal toplumsal eşitsizlik, B. Ulus egemenliği, C. Eşitlik, D. İnsan hakları, E. Anayasa. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise Fransız devrimi, 1830 devrimleri ve 1848 devrimleri konularını tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Zaman ile makine. Zaman hepimiz biliyoruz ki çok yeni bir bulgudur. Sanayiciliğin bir yan ürünüdür. Zaman bizim acımasızca yöneticimizdir. Birbirini kovalayan akreple yer kovanı sürekli izleriz. İzlememiz gereklidir. Yetişilecek trenler, basılacak kartlar, belirlenmiş dönemler içinde yapılacak görevler, bir anlık ayrımlarla kırılan rekorlar, hızı ayarlayan uyulması gerekli makineler vardır. Zamanın en küçük birimlerinin bilinci içindeyiz artık. Söz gelimi 8.17 dakikasının bizim için bir anlamı vardır. Hele her sabah bindiğimiz trenin kalkış saatine rastlarsa daha da çok önem kazanır bu anlam. Böylesine tuhaf, anlamsız bir an atalarımıza bir şey söylemezdi. Yoktu bile böyle bir an onlar için. Lokomotifi bulan Watt ile Stevenson zamanın da yarı bulucularıdır. Zamanın en çok vurgulandığı bir başka yerde fabrikadır. Bürolarıyla birlikte bir fabrika. Fabrikaların amacı belirli bir zaman içerisinde belirli bir sayıda mal yapmaktır. Varlıkları buna dayanır. Eski zanaatçı kendine uyduğunca çalıştırırdı. Bu nedenle de ısmarladıkları mal için tüketicileri genellikle uzun süre bekletirdi. Fabrika ise bir tür işçileri hızlı çalıştırma düzenidir. Makine dakikada şunca kez döner, şunca kez devim gerektirir. Saatte şunca kez parça üretir. Sonuç, fabrika işçisi, büroda çalışan da gerekli değişikliklerle zamanı küçük birimlerine değin bilmek zorundadır. El işi çağında ise dakikalarla saniyelerin bu denli bilincine varma zorunluluğu yoktur. Zaman bilincimiz öylesine yoğun bir dereceye vardı ki, yolculuklarımız bizi dünyada insanların dakikalarla, saniyelerle ilgilenmediği bir köşeye götürdüğünde çok sıkıntı çekeriz. Söz gelimi doğunun zaman kavramından yoksunluğu, belirli yemek zamanlarına, düzenli tren saatlerine alışmış bir kimseye ilk anda çok korkunç gelir. Modern bir Amerikalı ya da İngiliz için bekleme psikolojik bir işkencedir. Bir Hintli boş saatleri boyun eğerek üstelik hoşnutlukla karşılar. Bir şey yapmama sanatını yitirmemiştir o. Bizim her biri işle ya da eğlenceyle doldurulması gereken dakikalar yığınını kapsayan zaman kavramımız doğulular için tümüyle yabancı bir kavramdır. Tıpkı eski Yunanlılara olduğunca. Sanayi öncesi bir dünyada yaşayan kişiler için zaman ağır ağır yavaş yavaş ilerler. Dakikaları aldırmazlar bile. Bunun içinde güzel bir nedenleri vardır. Dakikaların var olduğu bilinci verilmemiştir onlara çünkü. Bu da bizi açık bir paradoksa götürür. Zamanın saatli çalışmakla trenlerin kalkış varış saatleriyle makinelerdeki devimlerle ölçülen zamanın en küçük bölümlerinin titizlikle bilincindeki sanayileşmiş insanoğlu daha geniş bölümlü eski zaman bilincini büyük ölçüde yitirmiştir. Bizim bildiğimiz zaman yapma, makine yapımı zamandır. Güneşle ayla ölçülen doğal uzay zamanı üstüne hemen hiç bilgimiz yok. Sanayi öncesi insanları zamanı günlük, aylık, mevsimlik ölçütler içinde düzenli gidişlerle bilirlerdi. Güneşin doğuşu, öğle, güneşin batışı, dolunay ile yeni ayı, gün dönümünü, ilkbaharla yazı, sonbaharla kışı bilirlerdi. Katolikliği de içeren tüm eski dinler bu günlük ve mevsimlik düzen üzerinde durmuşlardır. Sanayi öncesi kişisi uzayda zamanın bu görkemli devinimini unutamazdı. Buna izin verilmezdi. Sanayileşme ile kentleşme tüm bu düzeni değiştirmiştir. Kentliler güneşin gökyüzündeki günlük devinimini fark etmeden, ayla yıldızları hiç görmeden yaşayabilirler. Bizim samanyolumuz Broadway ile Piccadilly'dir. Takım yıldızlarımız ise neon tüpleri içinde belirlenir. Mevsim değişimleri bile kentlileri pek az etkiler. Yapma bir evrenin, doğa dünyasından büyük ölçüde ayrılmış bir evrenin kişileridir onlar. Kenti doğadan ayıran duvarların dışında, doğada zaman acına ilişkindir. Güneş ile yıldızların devinimine bağlıdır ilerleyişi. İçeride kentte ise zaman bir dönen tekerlekler olayıdır. Saniyelerle, dakikalarla, en uzunu 8 saatlik günlerle, 6 günlük haftalarla ölçülür. Yeni bir bilinçlenme içindeyiz, ancak eski bilincimize mal olmuştur bu bilinçlenmiş.
34. ayrımın sonu, sayfa 331.